Ankara, Ankara.
Yunan mitolojisi pek çok edebiyat ve sanat eserine ilham kaynağı olur. Birbirinden ilginç konular, entrikalar, tanrılar, tanrıçalar insanların her zaman ilgisini çeker. Baş tanrı Zeus'un kızları müzler yani ilham perileri sanattan edebiyata, şiirden müziğe pek çok konuda insanlara yardım eder, isteyenlere ilham üflerler. Mitolojinin anlattığı hikaye elbette bu. İlham perileri için tapınaklar yapar antik Yunanlılar ve Muzeon adını verirler bu yapılara. Sonraları Latince'ye museum olarak geçer kelime. Bugün kullandığımız müze kelimesi de işte buradan gelir. Alman filozof ve kültür tarihçisi Walter Benjamin, mekana dönüşmüş geçmiş olarak tanımlar müzeleri. Gerçekten de doğanın, insanlığın, kentlerin ve yapıların serüveni gözle görülür, elle dokunulur hale gelir müzeler sayesinde. Geçmişin izlerinden yola çıkar, ortak bir bellek oluşturur ve bunu yarına taşır bu mekanlar. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'ya hoş geldiniz. Tarih öncesi dönemlerden günümüze dek birçok uygarlığın izini taşıyan Anadolu, toprağın altında ve üstündeki tüm varlıklarıyla bir müzedir adeta. Ankara'da binlerce yıllık geçmişiyle pek çok uygarlığa ev sahipliği yapıyor, onlardan izler taşıyor. Çok zengin bir kültürel mirasa sahip. Ve bu zenginlik, bu miras müzeler aracılığıyla aktarılıyor. Ankara'da sandığımızdan çok daha fazla sayıda müze bulunuyor. Birazdan konuğumuzdan tam sayıyı öğreneceğiz. Bugün Ankara'nın müzelerini konuşacağız. Konuklarımız Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Hoş
teşekkür
bulduk.
Ederiz. Teşekkür ederiz.
Sayın Ayvazoğlu, merakımızı giderelim hemen. Kaç müze var Ankara'da?
Ankara'mızda 75 müzemiz mevcut an itibariyle. Tabii hazırda yenileri gelecek olanlar da var. Ama dolayısıyla 2023 Ocak itibariyle söyleyecek olursak 75 müzeye ev sahipliği yapan bir şehir ki ülkemizde en çok müzesi olan başlıca illerimizden bir tanesi. Hatta ilki de diyebiliriz.
Evet, bu kadar çok olduğunu belki herkes bilmiyordur ama bunları konuşacağız. Hepsini de tek programda konuşmak mümkün değil elbette. Biz önceki programlarımızda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni konuşmaya başlamıştık. Onu bile bitirememiştik çünkü. Ankara'daki müzeleri ana başlık halinde ayırarak konuşsak nasıl olur? Devlet, özel ve üniversite müzeleri diye ayırabilir miyiz diye soracağım. Ama
ben şöyle söyleyeyim size, ayrımı şöyle yapalım. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı müzelerimiz var. Askeri müzelerimiz var, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir müzemiz var ve diğer özel müzelerimiz var. Şimdi üniversite müzelerimiz kamu müzeleri olarak yani kamuya bağlı olan müzeler diye ayırıyoruz. Yani sivil müzeler, askeri müzeler, ben Kültür Bakanlığı'nı da aslında sivil olarak görüyorum. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize bağlı müzeler. Tabii askeri müzelerin içerisinde Anıtkabir'deki yani müzemizi de Anıtkabir'i de saydığımı ifade etmek isterim. Belki böyle ayırırsak daha mı iyi olur diye düşünüyorum.
Evet, bir kitap var, hemen ondan da bahsedelim. Ankara'nın Müzeleri kitabı, Ankara Seyahat Rehberi, Bilinenin Ötesinde diye de bir alt başlıkla yayımlanmış. Biraz bu kitaptan bahsedelim. Gerçekten de çok ilginç, etkileyici bir düşünce hayata geçirilmiş kitapta. Biraz bahsedebilir miyiz kitaptan?
Tabii ki. Aslında müzeler demişken Ankara'nın Müzeleri kitabı da var. Onu herhalde getirmeyi unuttuk. Onun için bir sonrakine size söz, onunla beraber onu da tanıtırız. Bizim derdimiz şu, Ankara hakikaten bilinenin ötesinde bir şehir. Çok bilinmiyor. Dolayısıyla 100 yıllık bir başkentten bahsediyoruz. Başkentlerin kendisine ait öne çıkan değerleri vardır. Biz bu değerlerimizi önce kendimize, yani milletimize, sonra da dünyaya anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla 100 yıllık bir başkentin belki bugüne kadar ortaya konulmuş irili ufaklı pek çok tanıtım eseri mevcut olabilir, kitaplar olabilir. Ama biz bir seyahın, gezginin veya da gezmek isteyenin gözüyle Ankara'ya bilinenin ötesinde bir seyahat rehberi oluşturmak istedik. yaklaşık 430'a yakın destinasyonuyla beraber Ankara'ya gelecek olan ziyaretçilerin nerelere gidebileceklerini, gittiklerinde ne bulabileceklerini, kendilerinin ihtiyaçlarını, algılarını karşılayabilecek nelerin olduğunu göstermek istedik. Bunun için bu kitabı 2021'in sonuna doğru, 2022'nin başlarında çıkartarak şu anda Ankara'mızın müzelerinde, kitapçılarımızda, değişik noktalarda satışını gerçekleştiriyoruz. Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bunu planladık. Tamamen bir seyyahın veya da bir gezginin gözüyle, onları düşünerek organize ettik. Dolayısıyla bir başkente yakışır bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünya başkentlerinin tanıtım rehberleri, tanıtım kitapçıkları mevcuttur. Her kitapçıda bulabilirsiniz. Artık Ankara'nın da var.
Gerçekten de çok etkileyici bir düşünce hayata geçirilmiş bu kitapta. Evet, Ulus Meydanı'nda bulunan ilk Meclis ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ile başlayalım mı Ankara'nın müzelerini konuşmaya? O bölge zaten açık hava müzesi gibi aslında. Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarının alınan çok önemli kararların canlı tanığı o bina. Çok değerli. Ankara taşından inşa ediliyor 1. Meclis binası ve Türk mimarisinin karakteristik özelliğini taşıyor. Türkiye'nin her yerinden, turlarla, her yaştan insanımız bizler için anlamı büyük olan bu yapıyı görmeye geliyor, o yılların ruhunu, coşkusunu hissediyor.
Evet, ben hocam müsaadenizle şöyle bir cümle söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisimize bağlı. Şu anda 1. Meclisimiz diye ifade ettiğimiz müzemiz aslında Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak da şu anda hayatına devam etmekte. Belli bir dönem Kültür Bakanlığımıza bağlıydı. Daha önce yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlıydı. Ama şu an son itibariyle söylemek gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisimizin himayesinde müze olarak varlığını devam ettirmekte. Bizim aslında halkımıza söylemek istediğimiz şey şu. Kullandığınız ifade çok güzel. O bölüm, yani o bölge, o alan hakikaten bir açık hava müzesi. Fakat çok karıştırılan bir şey var. Anlayış var. Daha doğrusu bir bakış açısı var. Hatırlayın, hemen 50 metre aşağısında 2. meclisimiz var. Atatürk'ün yakın arkadaşlarıyla beraber meclisten çıkarken çekilmiş bir fotoğraf var. Ve hemen hemen herkesin, belki her iş yerinin, her evin duvarlarını süsleyen bir fotoğraftır.
Eminim dinleyicilerimizin herkes, gözünde de canlanmıştır.
Evet, canlanmıştır şu anda, diye düşünüyorum. Ve herkes orayı 1. meclis olarak düşünmektedir. Halbuki asıl 1. meclisimiz, yani 23 Nisan 1920'de açılan ilk meclisimiz 50 metre yukarıdaki bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak ifade etmiş olduğumuz 1. meclisimizdir. Dolayısıyla bu karışıklığı gidermek istiyoruz. Çünkü pek çok yayında, pek çok görselde, pek çok noktada böyle bir algı var. Şu an ülkemizde 3 tane meclisimiz var. Az önce bahsetmiş olduğunuz 1. meclis, hemen 50 metre aşağısında 2. meclis ve bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere toplam 3 tane meclis bulunmaktadır. Ben şimdi hocama
Necati hocam
bırakayım geri kalanı. Bunu ifade ettikten sonra.
Şöyle çok güzel bir tabir, açık hava müzesi. Ben de al gözüm seyreyle turu diyorum orada yapılan her tura veya her yürüyüşe. Çünkü al gözüm seyreyle turunda bakın memleketin toplam 3 meclisinden 3'ü de Ankara'da. Çünkü Ankara bu anlamda çok zengin, milli mücadele ve cumhuriyeti düşünecek olursak rakipsiz Türkiye'de. Doğal bu da tabii ki, başkent burası, böyle de olması lazım. Ama evet, algıda bazen sorun olabiliyor. Örneğin Atatürk'ün kurmuş olduğu, hem de yokluk içinde kurmuş olduğu ve bu al gözüm seyreyle turunda bugün bir müzeyle canlandırılan ve gezilebilen yapı, banka Ankara'da kurulmuştu, İstanbul'a taşındı. Başka yerlerin de işte günümüz koşulları falan denerek İstanbul'a taşınma düşüncesini de bu programda eleştirmiş olalım. Çünkü Ankara başkent ve yokluklar zamanında kuruldu. Sizin çok güzel Türk mimarisini yansıtıyor dediğiniz bina, evet, 1. ulusal mimarlık akımının harika bir örneğidir. Geniş saçakları, efendim sivri kemerli pencereleri ve simetrik yapısıyla ve şu güzelliği vardır. Cumhuriyet öncesi başlamıştır. İşte çatısı, bacası, şurası burası düzeltilememiş, tamamlanamamıştır. Cumhuriyet sonrası, hatta 23 Nisan 1920'de tamamlanmış olarak açılmıştır. Dolayısıyla Ali Bey'in üstüne bastığı, parmak bastığı nokta çok değerli. şu anda bir internette arama için herhangi bir arama motoruna birinci meclis yazacak olursanız ne yazık ki ilk 10-15 görselin yarıdan fazlasında ikinci meclisin fotoğrafı çıkıyor. Bu yıllardır vurguladığımız bir şey ama ne yazık ki önüne geçemediğimiz bir şey. Dolayısıyla birinci meclis son derece değerli.
Burası 10 Kasım 1938 tarihinde sonsuzluğa ulaşan Atatürk'ün 21 Kasım 1938 tarihinden 10 Kasım 1953 tarihine kadar yattığı yerdir.
Mermer bir yazıtta yer alan bu yazı, atamızın vefatından sonra 15 yıl geçici istirahatgahı olan Etnografya Müzesi'nin duvarında yer alıyor. Etnografya Müzesi, Atatürk'ün direktifiyle kurulan ve inşa edilen Cumhuriyetimizin ilk müze binası olma özelliğini taşıyor. Projesini Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu çiziyor. Anadolu'nun Türk-İslam dönemine ait eserler, cam, çini, ahşap sanatının seçkin örnekleri sergileniyor burada. Siz neler eklersiniz efendim, Sayın Aybazoğlu?
Evet, etnografik adı üzerinde hakikaten ilk özelliği Türkiye Cumhuriyetimizin müze olarak yapılan ilk binası. Müze olarak planlanmış ilk binası. Evet, Atatürk'ümüzün de ebedi istirahatgahına gitmeden önceki kalmış olduğu noktalardan bir tanesi. Önemli bir tepe olarak da bilinmekte. Tarihte de önemli bir nokta olarak bulunuyor. Şu anki Etnografya Müzemizin bulunmuş olduğu alan. Önünde de çok önemli bir heykel var. Ondan hocam bahsetsin. Aslında o da Kanonika'nın heykeli. Ne olduğunu hocam anlatmasını isteyeceğim ondan. Ayrıca yine o alanın daha önceleri açık hava bir namazgah olduğunu da bilmekteyiz. Özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında orada bir de hastane mevcut olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o alan bulunduğu nokta itibariyle çok kıymetli, çok değerli bir alan. Etnografya Müzesi hakikaten mimarımız, ünlü mimarımız sadece orayı yapmıyor Arif Koyunoğlu. Hemen yan tarafında bir müzemiz daha var. Aslında iki müzeyi, Türk Ocağı diye bilinen bugün resim heykel müzesi olarak isimlendirdiğimiz yapıyla da bilinmektedir yine Arif Koyunoğlu. Dolayısıyla Etnografya Müzemizin içerisinde sizlerin bahsetmiş olduğu etnografik eserlerimiz, özellikle Selçuklu, Osmanlı, İslami ve bizim geleneksel kültürümüzü yansıtan kılık kıyafetlerimizi de içerisinde bulunan ve Anadolu'nun kendisine ait özgün yaklaşık 30 bin depolarında eserle beraber yer alan bir müze. Şu an yaklaşık 3000 civarında bir eseri içerisinde gelen ziyaretçilerimize sergilemekteyiz.
Siz neler eklersiniz efendim?
Etnografya Müzesi gerçekten önemli bir müze. Arif Hikmet Koyunoğlu'nun, bir Türk mimarının ve birinci ulusal mimarlık akımına da kubbesiyle, simetrisiyle yine bir eser daha kattığı eser diye düşünülerek anılması gereken bir mekan. Orada sevgili Ayvazoğlu bana bıraktı bahsetmeyi. Hemen kısaca onu söyleyeyim. Ünlü İtalyan mimar Pietro Canonica, İstanbul'da Taksim anıtını da yapan kişi. Ankara'da da iki tane anıtı var. Birisi bu, diğeri Sıhhiye'deki Zafer Anıtı ki biz ona Mareşal Atatürk Anıtı da diyoruz. O elinde kılıçla ayakta dururken, buradaki ise at üstünde yine Mareşal üniformasıyla. Bu anıtın şöyle bir özelliği var Ankara açısından. Ankara'ya dikilen ilk Atatürk Anıtı. Hemen ardından aynı yıl Ulus'taki anıt da açılıyor. Ulus'taki anıt açılırken yine Ali Bey'in söylediği gibi burası namazgah tepe ve Krippel, Heinrich Krippel, Ulus'taki anıtı yapan heykeltıraş, askerlerden iki öndeki iki Türk askerinden bir tanesini, biri böyle Sakarya tarafına doğru, Polatlı tarafına doğru, Sakarya Meydan Muharebesi'nden dolayı Polatlı tarafına, Haymana tarafına doğru böyle elini siper yaparak bakarken, diğeri de bir elinde yine tüfek, diğer eliyle namazgah tepeyi gösterir. Der ki düşmana, gelin, gelirseniz göreceğiniz de var. Neden? Çünkü Yine Ali Bey'in vurguladığı gibi orası milli mücadele döneminde özellikle Sakarya Meydan Muharebesi sırasında hem hastalara seyyar hastane olmuş iken hem de orada namazlar eşliğinde askerler toplanıp cepheye oradan gönderilirmiş. Büyük toplantılar orada yapılırmış. Namazgah tepe bu anlamda son derece önemli bir tepe. Bugün iki önemli müzeyle taçlandırılmış olması da bence ayrıca anlamlı.
O zaman bir eklemede şöyle yapalım. Resim Heykel Müzesi'nde Türk Ocakları Merkez Binası için açılan yarışmada birinci seçiliyor bu proje. Ve birinci ulusal mimarlık döneminin en güzel örneklerinden biri olan bu görkemli yapı sizin de söylemiş olduğunuz gibi Namazgah Tepesi'nde bulunuyor. Daha sonra Resim Heykel Müzesi'ne dönüştürülüyor. İlk Türk Tarih Kongresi'ne ve ilk Türk Operası Özsoy'a ev sahipliği yapıyor burası. Sahip olduğu eserlerle eşsiz bir kültürel mirası barındırıyor. Seminerler, atölye çalışmaları, sanat tarihi programları düzenleniyor Resim Heykel Müzesi'nde bugün. Direksiyon binası Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da bulunan birkaç devlet binasından biri. Bağdat Demiryolu'nun yapımı sırasında inşa ediliyor. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinden sonra başkomutanlık karargahı oluyor. Aynı zamanda da atamızın konutu. Kurtuluş Savaşı'nın harekat planları burada hazırlanıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü Atatürk ilk kez burada söylüyor. Milli Mücadele'de Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi bugün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ankara Garı Kompleksi içinde yer alıyor. Müzenin ikinci katında Atatürk'ün kabul odası, çalışma ve yatak odası, Fikriye Hanım'ın odası bulunuyor. Cumhuriyet tarihimizde ayrı bir yeri var bu müzenin. Müze, Kültür Bakanlığı denetiminde bulunan özel müze statüsündeki ilk kurum müzesi olma özelliğini taşıyor.
Evet, yaklaşık şehrimizde 58'e yakın özel müze. Onlardan ilklerinden bir tanesi aslında direksiyon binası, karargah, konut ve işte bugün Devlet Demiryollarımızın müzesi olarak bilinen yapı hemen garın içerisinde yer alıyor. Hakikaten çok güzel, özellikli ve anlamlı bir müze ve hemen yanında bir de vagon var. Atatürk'ün o gün, hatta daha doğrusu o gün değil de daha sonra yurt gezilerine çıkmış olduğu bir vagon. O da aynı şekilde müze olarak kullanılmakta. Gelen ziyaretçilerimiz ikisinin bir arada hem gezme imkanına sahip hem de bilgi ve içerisindeki yapıların özelliklerini bilme imkanına sahip bir mekandan bahsediyoruz. Yeri çok güzel, ulaşımı çok kolay. Hakikaten belki insanlarımız işte gara geldiklerinde ne yapacağız, işte vaktimiz var, biraz daha nasıl burada vakit geçirelim derken hemen yanı başlarında ki direksiyon binamıza ve Atatürk'ün işte yurt gezilerine çıkmış olduğu bu vagonu da ziyaret etmelerini ben istiyorum. İçerisinde Devlet Demiryolları'nın tarihini, hikayesini ve aşmış olduğu, geçirmiş olduğu dönemleri gösteren çok da güzel objeler bulacaklar. Hatta o dönemde yapılmış olan içerisinde yağlı boya resimler de mevcut. Çok enteresan bir şekilde gezdiğimizde. Sizi böyle bir geçmişe götürüp yaklaşık 100 yıl belki daha fazla bir dönemden günümüze getirecek ve Atatürk'ün tabii Kurtuluş Savaşı'mızı Ankara'ya geldiğinde konut olarak kullanmış olduğu, karargah olarak kullanmış olduğu yapıyı da bir arada göreceklerdir.
Evet, direksiyon binası benim son derece önemsediğim yapılardan biri. Atatürk'ün belki de özel yaşamından da işaretler bulunabilecek bir müze. Burası eski ziraat mektebinden sonra onun Kalaba'da olması, o günün koşullarında istasyona, merkeze uzak olması nedeniyle merkezdeki bir yapı olarak hem karargah hem konut olarak kullandığı Atatürk'ün üç yapısından biri. İşte Ankara'nın bu özelliği örneğin Türkiye'de hiçbir yerde yok. Üç tane birden hem karargah hem evinin olması müthiş bir şey. Üçüncüyü dinleyicilere bırakıyorum bulmayı. İkincisindeyiz şimdi direksiyon binasında. Burası istasyonda olması, işte direksiyonda Almanca yönetimden geliyor. Direkt İngilizcesinde de benzer bir terim kullanılıyor yine. O zamanki müdürlerden, yöneticilerden kalıyor. Aslında diğer yapılarla birlikte yapılmış ama bu tarihi öneminden dolayı neyse ki yıkmamışız. Bugüne de kalmış. Ali Bey'in çok güzel söylediği gibi arkadaki vagonla birlikte apayrı bir öneme sahip. Ben direksiyon binasından azıcık daha söz edeyim. Burası işte karargah olsun ve ev olsun dendiği zaman tabii ki biraz boş, biraz da loş bir durumda. Fikriye Hanım o sırada Ankara'ya geliyor. Mustafa Kemal Paşa nerede kalıyor? Burada kalıyor. Onu da oraya yerleştiriyorlar ve Fikriye Hanım'ın gelişiyle birlikte direksiyon binası artık bir konut değil, eve, sıcak bir eve dönüşüyor. Nesi sıcak? Sıcak çorba kokuları gelmeye başlıyor. O zaman güvenlik sorunu çok ciddi. Dolayısıyla etraftaki müfrezeler, askerler sürekli tetikte, belki de çok iyi beslenme şansları olmuyorken arada sıcak çorba kokusu ve tadı olması eve askerlerin de böyle bir sıcak yaklaşmasına neden oluyor. Ara ara oradan güzel kokuların yanında bir de melodi sesi geliyor. Fikriye Hanım oradaki piyanoda çok güzel melodiler çalıyor. Özellikle Rumeli türkülerini piyanoyla seslendirince düşünebiliyor musunuz? O devirdeki 1920'ler bir konuttan piyano sesinin gelmesi. Bunun gibi birkaç şey daha var. Bir de Çerkez Ethem'in önce meclise bağlı olduğu dönemde gelişi ve tam kopuş gününde gelişi gibi, bunlar Nutuk'ta da geçer. Sizin saydığınız o önemli anların dışında bu önemli anlara da ev sahipliği yapan bir müze. Giriş katında demir yolları tarihi, üst katında ise biraz böyle Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair bulabileceğiniz ve sizi o günlere götürecek çok ciddi malzemelere, değerlere, eserlere sahip bir müze.
Ve bir başka müzemiz Cumhurbaşkanlığı Çankaya yerleşkesi içinde yer alan Atatürk Müze Köşkü. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921-1932 yılları arasında konut ve çalışma mekanı olarak kullandığı ev burası. Hem Kurtuluş Savaşı hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yapı.
Burası son derece önemli bir müze. Biraz önce benim dinleyicilere bıraktığım mekan aslında burası. Yani Atatürk'ün Ankara'daki 3. karargah ve konutu olan yer. Son derece değerli. Birinci özelliği, bir kere bu binanın birinci özelliği, Atatürk'ün en uzun yaşadığı ev burası. O savaşlardan savaşa koşan insan nihayet burada bir huzur buluyor Ankara'da ve burada 10 yıldan fazla yaşadığı tek yapı burası. Ama burada yetersiz kalıyor. Burası Kasapyan Köşkü diye bilinirken daha sonra Ankaralılar tarafından satın alınıp hediye ediliyor Atatürk'e. Ancak ordu adına alırsam kabul edebilirim diyerek Ordu Köşkü adıyla alıyor. Ama gelen gidenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin de artık bir Ankara başkent büyümesi kaldırmıyor. Vedat Tek buna bugün kubbeli olan kısmı dahil olmak üzere bir ekleme yapıyor. Ama bu ekleme de yetmiyor. Bugün gidip gördüğünüz zaman, nasıl gidip görüldüğü konusunda da bir minik bilgi verelim. Hafta içi gitmeye kalkarsanız izin almanız lazım. Toplu gidişlerde faks ya da telefonla bilgi vermeniz lazım. Ben izin almak istemiyorum diyorsanız yapacağınız şey çok kolay. Hafta sonu gideceksiniz. Son derece rahat bir şekilde, üstelik rehberli bir araç sizi alıp götürüp getirecek şekilde gezebiliyorsunuz, halka açık. Geçtiğimiz yıllarda da restorasyonu yapıldığı için son derece güzel bir konut. Buradaki Atatürk Müze Köşk'te ki en önemli özelliklerinden biri, eşyaların tamamı Atatürk tarafından kullanılan. Hiçbir şey, işte şunu da koysaydık, onun benzeri şu falan değil. Bunun nedeni de şu: Atatürk'e burası yetersiz size daha büyüğünü yapalım denirken ki son yıllara kadar kullanılan Pembe Köşk'ten bahsediyorum. Orası bütün cumhurbaşkanlarının, son cumhurbaşkanımıza kadar bütün cumhurbaşkanlarının da kullanıldığı mekana geçerken Clemens Hozmeister projesini çiziyor Pembe Köşk'ün. Atatürk de diyor ki güzel, burayı yıkalım, yenisini yapalım. Hozmeister aman efendim durun. Bu bina yıkılır mı? Bırakın dursun, gelecek kuşaklara çok güzel bir mekan olur diyor. Atatürk derhal diyor ve kapısı kilitleniyor. Hı hı. O gün kilitlendiği için ve müze olana kadar kilitli durduğu için şu anda o müze inanılmaz değerli bir mekan. Her köşesindeki her malzeme Atatürk'ün bizzat kullandığı son derece değerli eşyalarla dolu.
Sadece bina ölçeğinde değil, kent ölçeğinde de müze niteliği taşıyor Ankara dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız, öyle değil mi Necati Hocam? Cumhuriyet dönemi yapılarının her biri aslında başlı başına bir müze gibi. Kaleden başlayarak Çankaya Köşkü'ne dek Atatürk Bulvarı da öyle.
Olmaz mı? Ama önce Ali Bey bu konuda bir şeyler söylesin.
Estağfurullah hocam. Cumhuriyet dönemi yapılarımız o kadar çok fazla ki, dediğiniz ifade o kadar çok doğru ki. Aslında Ankara, tabii sadece biz Cumhuriyet döneminden bahsederken söylemiş olduğumuz bu ifadelerin yanı sıra geriye doğru gittiğimizi de çok fazla dediğiniz o özelliğe sahip yapıyı da bünyesinde barındıran bir şehir, bir merkez. Onun için başkent, başşehir diyoruz. Neticede sahip olduğumuz Cumhuriyet dönemi yapılarının içerisinde ilk söze başlarken birinci meclisten bahsetmiştik ve hemen onun karşısında İş Bankası Müzesi hemen yanı başımızda mevcut. Tabii hemen yanında bahsetmiş olduğumuz Ulus Heykeli'ni zaten hocam konuşurken söylemişti. Az da olsa ifade etmişti. Ve devam ettiğimizde yine o Atatürk Bulvarı içerisinde sağlı ve sollu olmak üzere pek çok yapı bulunmakta. Bugün bir kısmı da müze hatta. İşte onlardan bir tanesi hocam Pul Müzesi diyebiliriz. Yunus Emre Enstitüsü'nün yan tarafında yer almakta. Belki böyle Melike Hatun Camisi'nin arka tarafına doğru geçersek oradaki Vakıf Eserleri Müzesi'ni de bu yapı içerisinde ifade edebilir miyiz? Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bulunmuş olduğu yapı ve devam ettiğimizde ileriye doğru hocam belki bugün DTCF Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ne kadar ve o da dahil olmak üzere ve o bir bakıma hemen karşısına geçtiğimizde pek çok yapıyı da yine aynı şekilde o dönemin bugün müze olarak değerlendirebileceğimiz özellikteki mimari eserler olduğunu ve yine hocamın ifade ettiği birinci dönem ulusal mimarlık eserlerinin en önemlilerinin olduğunu söyleyebiliriz kısaca.
Hatta buna birinci ulusal mimarlık akımının hemen yanında örneğin Merkez Bankası ikinci ulusal mimarlık örneğidir.
Bir kısmını yani, da size bıraktım hocam.
Teşekkür ederim. Yani bir mimarlık tarihimizin de sağa ve sola bakarak seyrini izlemek mümkün burada. O yüzden ben al gözüm seyreyle dedim buradaki tura. Hatta banka müzeleri demişken bu kadar yoğun 500 metrede hiçbir yerde bulamazsınız. 3 tane banka müzesi var. Merkez Bankası'nın bir de para müzesi var. Yani burada para müzesi var, pul müzesi var. Bir de hazine müzesi açıldı çok yeni. Dolayısıyla yoğun bir şekilde bankalar. Ha bu arada pul müzesi Türkiye'de bir tane. En önemli müze demiyorum. Tek zaten
uluslararası
tek.
Uluslararası düzeyde bir müze.
Hem uluslararası hem de ülkenin de tek pul müzesi. Bu arada ben dinleyicilerimize pul müzesine mutlaka uğramalarını tavsiye ediyorum. Diğer müzeler de çok güzel, o ayrı. Ama burada biz eskiden pul biriktirirdik. PTT'lerde pul satılırdı. Aa evet hatırlıyorum diyen varsa eğer pul müzesine gidecek olurlarsa orada pul müzesinde satılıyor. Yine satılıyor ve 5 lira, 6 lira, 7 liraya, 1 liraya çok güzel pullar alabilirsiniz. Bunu da araya koymuş olalım.
Hemen hocam bunlardan tabii, bahsetmişken Tabiat Tarihi Müzesi var, Somut Olmayan Kültürel Miraslar
İnanılmaz.
Müzesi var.
Onlar
müzeler
da var değil mi?
Müzeler konusu çok kapsamlı. Programımızın başında da söyledik bunu ama bunları konuşmaya gerçekten zamanımız yetmeyecek sanırım ama çok kısa bir şekilde onlardan da bahsedelim.
Haksızlık olacak bu müzelere ama evet bahsedelim, kısaca bahsedelim. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi bir Gazi Üniversitesi'nin içinde önce kütüphanenin en üst katındaydı. Oralara sığmadı, diğer müzenin içine gitti. Şimdi yine bir tarafa duruyor ama bence bir yere sığmıyor. Bir de hamam önünde bir yerde şu anda yazıldığı zaman hemen bulunur. Yaşayan müzelerden bence çünkü her köşesinde bir geleneksel sanat zanaat canlandırılmaya çalışılıyor. Gençler tarafından, öğrenciler tarafından çok da güzel yapılıyor. Diğer müze ne? Tabiat Tarihi
Tabiat
Müzesi.
Tabiat Tarihi Müzesi.
Tabiat Tarihi Müzesi inanılmaz. Gideceğiniz dev dinozorlar görebileceğiniz tek müze. Onların iskeletlerini görebileceğiniz ya da memlekette çıkan bütün değerli taşları görebileceğiniz, hatta pek yazılmıyor, çizilmiyor ama bir de o müzenin karşısında enerji parkı var. O da harikadır. Hiç yazılmayan bir de maden haritası var o müzenin. Haritayı mı yazmıyorlar diyeceksiniz. Hayır, harita üzerinde yürüyorsunuz. Bir alanda Türkiye haritası var yerde ve şehirden şehire yürüdüğünüz zaman hangi şehrimizde hangi maden çıkıyorsa o madeni de oraya koymuşlar. Yürüyerek geziyorsunuz. Mesela bunu da okullar, müzeyi geziyorlar, enerji parkını da geziyorlar ama haritada kimse yürümüyor. Bence memleketin zenginliğini görmek için yürümek lazım. Bir de Ali Bey Vakıf Eserleri Müzesi'nden bahsetti. Vaktimiz ama siz bir kalmadı. Şey söylüyorsunuz, süre bitti.
Üniversite müzeleri var. Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi var burada. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Arkeoloji Müzesi, Bilim Teknoloji Müzesi ve Jeoloji Müzesi var. Gazi Üniversitesi, Resim ve Heykel Müzesi, başkentin ilk, Türkiye'nin ikinci üniversite ve sanat müzesi olma özelliğine sahip. Özel müzelere de birkaç örnek verelim. Ankara'nın ilk sanayi müzesi Rahmi Koç Müzesi. Müze Ankara Kalesi'ndeki Çengelhan'da bulunuyor. Müzede 1850'li yıllardan itibaren sanayide kullanılan araçlar, deniz ve karayolu taşımacılığının tarihine ilişkin objeler sergileniyor. Kültür varlıkları koleksiyoncuları tarafından kurulan özel bir müze, Erimtan Müzesi, yine kalede yer alıyor. Roma, Urartu, Hitit ve Bizans dönemlerine ait objelerden oluşuyor müze. Okul grupları için eğitim atölyeleri, konserler, konferanslar düzenleniyor müzede. Evet, bunları saymakla bitmez, konuşmakla da bitmez. Bir başka programda sizlerden söz alalım. Bu konularda yine konuşmaya devam edelim diyoruz. Ama son olarak toparlayacak olursak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Bahsettiğiniz müzeler o kadar değerli ve o kadar önemli ki belki sayamadıklarınızı da biz sizlerle paylaşmak isteriz. Aslında programa başlarken 75 tane müzeden bahsetmiştik ve devamının geleceğini ifade etmiştik. Hakikaten Ankara sahip olduğu bu değerlerle, bu belleklerle beraber geleceğe çok güzel bir şekilde hazırlanıyor ve yoluna devam ediyor.
Siz çok güzel bitirdiniz, yetiştiremedik şeklinde. Çünkü Ankara müthiş bir potansiyele sahip. Kale müzeleri diye bir program yapılsa anca belki özetleyerek yapılabilir. Çünkü saydığınız müzelerin dışında dünyanın en büyük müzesi unvanına sahip olan Satranç Müzesi'ni hiç söylemedik bile. Dolayısıyla bunun gibi anamadığımız, diğer üniversite müzelerini sayarken sayamadığımız Hacettepe gibi bir iki yer daha kaldı. O yüzden yetiştiremedik. Ankara ne kadar zengin diyelim ve bitirelim.
Ankara, Ankara'nın bugünkü konukları Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın'dı. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz de teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Müzelerdeki eserlerin her biri eşsiz parçalar. Müzeleri önemli kılan da bu. Ama yalnızca içindekiler değil, müze olan mekanlar da değerli. Tarihin izini sürebildiğimiz, yapıldığı döneme tanıklık eden, bize çok şey anlatan yapılar onlar. Herhangi bir yer değil müzeler. Geçmişin izleri geleceğe yansır buralardan. Örneğin tarih öncesi devirlerden dinozorların dünyasına bir kapı açılır, çok eski bir zaman söylencesi taşınır kulaklara. Bu toprakların en önemli uygarlıklarından Friglerin kralı Midas'ı fısıldar. Şanlı kurtuluş mücadelemizde bağımsızlığa giden yolun taşlarının döşendiği meclis binasında İstiklal Marşımız kabul edilir. Cumhuriyet ilan edilir. Ankara'nın ilk balosunun müzikleri yükselir Pembe Köşk'ten. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü ebedi istirahatgahına uğurlamadan önce hüzünle kalbinde saklar etnografya. Bir döneme imza atan binalar, kelimeler, paralar, pullar, oyuncaklar, uçaklar. O kadar çok ki Ankara'daki müzeler. hangi birini sayalım? En iyisi siz kendinize bir plan yapın, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün çıkardığı kitabı da rehber gibi kullanın ve keşfe çıkın başkentin müzelerini, Cumhuriyet'in ilk yıllarının ruhunun yansıdığı müze gibi binalarını. Biz bir giriş yaptık müze konusuna, devamını dinleyicilerimiz getirsinler. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada sesimizi sizlere ulaştıran Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir, Türkiye'nin kalbinden bizi dinleyen herkese esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın. Ankara, Ankara.